Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Hordat 1401, Hicri Kameri 18 Zilkade 1443 ve Miladi 18 Haziran 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkuru ile Türkiye'nin ekonomi krizi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İranlı hac adaylarının ilk kafilesi dün gece Mekke'ye ulaştı. Savunma Bakanı yabancıların varlığının bölgede güvensizliğin sebebi olduğunu belirtti. İsfahan'da F-14 savaş uçağı düştü. Suriye Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın hedefi Suriye'nin kuzeyine teröristleri yerleştirmektir dedi. Filistin direniş grupları Siyonist rejimin Gazze'ye yeni saldırısına tepki gösterdiler. Ve Putin, Amerika'nın diğer ülkelere sömürgeler gibi davrandığını söyledi. Şimdi haberler.
İranlı hacı adaylarından oluşan ilk grup dün gece Mekke'ye ulaştı. Geçtiğimiz senelerde İran'a yaklaşık 85 bin vatandaş vahiy topraklarına giderken bu sene yaklaşık 40 bin İranlı hac merasimine katılabilecek. Bu bağlamda dün İranlı hacı adaylarından oluşan ilk kafile 5 gece Medine'de kaldıktan sonra dün gece Mekke'ye giriş yaptılar. Suudi Arabistan koronavirüs salgını nedeniyle 2 senenin ardından hacı adaylarının vahiy topraklarına gitmesi için zemin sağladı. Bu sene İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden hacı adaylarının katılımıyla hac merasimi düzenlenecek.
İran'ın Amerika'nın yaptırımlarını etkisiz hale getireceği belirtildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Amerika'nın zalimce yaptırımlarının etkisiz hale getirileceğine vurgu yapıyorlar. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan Twitter üzerinden Amerika'nın yeni yaptırım kararına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda İran İslam Cumhuriyeti'nin sonuç odaklı müzakere masasından asla uzaklaşmayacağını vurguladı. Emir Abdullayan'ın paylaşımından meclis yasasına uyacağız, müzakereye devam edeceğiz. Amerika'yı gerçekçi olmaya ve yeni yaptırım çılgınlığından uzak durmaya davet ediyor. Ajansı da teknik önlem almaya ve siyasi eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. İfadelerine yer verildi. Amerika'nın yeni yaptırım kararına tepki gösteren Emir Abdullayan, yaptırımlar etkisiz hale getirilecek. Bundan hiç şüphemiz yok dedi. Amerika yönetimi önceki gün İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatına yardımcı olan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı şirketlere ve bazı İranlı firmalara yaptırım uygulama kararı aldı. Amerika Maliye Bakanlığı merkezleri Hong Kong'da bulunan 2 şirkete, İran'da bulunan 3 şirkete ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan 4 şirkete yaptırım uyguladığını açıkladı. Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Amerika'nın yeni yaptırım kararının ülkenin petrokimya ürünleri ihracatını etkileyemeyeceğini belirtti. Mehdi Seferi, petrokimya endüstrimiz ve petrokimya ürünleri uzun süredir yaptırım altında. Ancak satışlarımız çeşitli kanallardan devam etti ve etmeye devam edecek dedi. Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi 2019 yılında İran'ın en büyük petrokimya firması Fars Körfezi Petrokimya Sanayi Şirketi ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Önceki Amerika Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin İran'a yönelik uygulanan petrol yaptırımlarına karşı olduğunu vurguladı. Sputnik'e göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında yaptığı açıklamada, Venezuela ve İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırılırsa petrol piyasasına günde 2 ila 2,5 milyon varil sorunabilir dedi. Novak bu hemen gerçekleşmeyebilir çünkü sektörde büyük oranda yeniden üretim ve yatırıma ihtiyaç var. Bildiğiniz üzere yatırım döngüsü çok uzun sürebilir ifadesini kullandı. Amerika'nın İran ve Venezuela'ya uyguladığı petrol yaptırımlarına eleştiren Novak, Venezuela ve İran'a yönelik yaptırımlara her zaman karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunların gayrimeşru olarak uygulandığına inanıyoruz diye konuştu. Rusya'nın Davos'u olarak da nitelendirilen ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 15 Haziran'da başladı. 69 ülke ve bölgeden gelen heyetlerle ticaret ve sanayi çevrelerinden temsilcilerin katıldığı forum 18 Haziran'da sona erecek.
İslam İran Savunma Bakanı General Muhammed Reza Aşdiyani, Fars Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eline yaptığı ziyarette, yabancıların bölgedeki varlığının bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi. Savunma Bakanlığı'nın deniz projelerinde yakından incelemelerde bulunan Savunma Bakanı, muhrip, su üstü yüzeyleri ve su altı teçhizatın üretim aşamalarını yakından inceledi. Kara, hava ve özellikle deniz alanlarında savunmanın tüm boyutlarıyla ilerlemesi ve gücün arttırılmasının ülkenin savunma programlarının önceliklerinden olarak nitelendiren General Aşdiyani, İran'ın jeopolitik konumunun özellikle Fars Körfezi suları çevresinde çok büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları ve bölgesel tehditlere uygun olarak tüm karasularımızda donanmayı donatıp güncelleştirmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. İran'ın bölge ve dünyaya mesajının barış ve huzur olduğunun altını çizen Savunma Bakanı General Aşdiyani, bize göre bölge istikrarı ile barışı tüm bölge ülkelerinin katılımı ile mümkündür ve İran İslam Cumhuriyeti yabancılar ile bölge ötesi ülkelerin varlığını bölge güvensizliğinin ana kaynağı olarak görmektedir diye konuştu. General Aşdiyani, İran İslam Cumhuriyeti, İran halkının çıkarlarının savunma ve tehditleri önlemedeki kararlılığında zerre kadar tereddüt etmeyecektir diye ekledi.
İran'da F-14 savaş uçağı görev esnasında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştü. Fars Haber Ajansı'nın bildirine göre, İran ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Muhtemedi, F-14 savaş uçağın görev esnasında saat 10.30 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirdi. Pilot ve yardımcısının paraşütle acil iniş yaparken yaralandığını aktaran Muhtemedi, her iki kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi Sekreteri, İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin tutuklanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. İran İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi bugün Esedullah Esedi dosyası hakkında yaptığı açıklamada, diplomatik dokunulmazlığa sahip Esedi'nin Almanya'da tutuklanması ardından Belçika'ya gönderilip burada hakkında verilen cezanın uluslararası hukuk ve 1963 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu kaydetti. Garibabadi, Almanya ve Belçika'da Esedi'ye karşı insan haklarının yoğun şekilde ihlal edildiğini tanıklık ettiklerini işaretli, bir an evvel Esedi'nin serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini istedi. Garibabadi, diğer İran vatandaşı Hamid Nuri dosyası içinde aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı. Esedullah Esedi, Temmuz 2018'de Almanya'nın Bayern eyaletinde Viyana'daki konutuna dönerken siyasi dokunulmazlığına rağmen yasa dışı olarak tutuklandı. Esedi daha sonra Belçika'ya gönderildi. Belçika Mahkemesi de Esedi hakkında 1961 Viyana Sözleşmesi'ne rağmen 20 yıl hapis cezası verdi.
Kazakistan'dan Türkiye'ye ihracat yükünü taşıyan ilk tren başkent Tahran'a ulaştı. Kazakistan-Türkmenistan, İran-Türkiye demir yolu hattında ilk ihracat treni Kazakistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Kazakistan'dan Türkiye'ye gidecek kükürt yüklü ihracat treninin dün İran'ın kuzeyindeki İnceburun'a ulaştığı belirtilmişti. Yük konteyner treni bugün başkent Tahran'ın demir yolu garına ulaştı. Trenin 48 konteyner taşıdığı bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in bu hafta Tahran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye demir yolu hattının sembolik açılışı gerçekleşecek.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 74 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastalarından şimdiye kadarki can kaybı 141.363'e, vaka sayısı ise 7.234.597'ye çıktı. COVID-19 hastalardan ülke genelindeki 305'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.060.283'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
İstanbul Valiliği İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmadığı belirtilen 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi. Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu uygulanan açıklamada, izinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarının devamında Irak'ın kuzeyinde 9 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyon bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen saldırıda 9 PKK üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık Pençe Kilit Operasyonu'nun devam edeceğine vurgu yaparken Bağdat, Türkiye'ye resmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmiş, Irak parlamentosu da Türk askerlerinin sınır dışı edilmesi için harekete geçmiştir. Iraklı yetkililer defalarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak topraklarındaki askeri varlığı ve saldırılarını kınamıştır.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinin teröristleri Suriye'nin kuzeyine konuşlandırmak ve yerleştirmek olduğunu belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktah bugün Suriye-Rusya Koordinasyon Heyeti Ortak Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'e bağlı taraflardan Erdoğan'ın hırsları ve teorileri Suriye topraklarında sözde güvenli bölge olarak niteledi, noktaya yerleştirme çabasını kınamalarını istedi. El-Miktar Suriye'nin tüm göçmenler ve sığınmacıların köyler ve kentlere dönmesi için çalışırken Erdoğan'ın güvenli bölge oluşturmak istediğini iddia ettiğini kaydetti. Miktar sözlerinin devamında Erdoğan'ın bu bölgeye yerleştirmek istediği kişilerin cani terörist gruplar olduğunu ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Vahşi Batı'nın, Siyonist İsrail'in, Şam'ın sivil havalimanına ve tesislerine ve Birleşmiş Milletler'e bağlı uçakların son saldırısını kınamak için bir kelime bile etmediğini hatırlatarak Suriye'de karşı karşıya kaldıkları durumun bu gerçekten ibaret olduğunu vurguladı.
Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü, Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin her türlü olası saldırısına bu güçlerin karşı koymaya hazır olduğunu bildirdi. Aynı yetkili, Kürt güçlerinin sahada kışkırtıcı her türlü hareket ve eylemi takip edip hazırlığını arttırdığını ve Türkiye'ye karşı gafil edici darbeler indirmeye hazır olduğunu kaydetti. Kürt güçleri sözcüsü bu güçlerin Beşar Esad yönetimiyle askeri ilişkilerini işaretle işgalcileri karşı ülke topraklarını savunmak için hükümet ile temas halinde olduklarını vurguladı. Son sıralarda Şam yetkilileriyle görüşen Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını ifade etmişti.
Filistin direniş grupları işgal rejimi İsrail'in bugün Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırısını kınarken bunun düşmanın aciziyet ve şaşkınlığını gösterdiğini deklare ettiler. Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Ahmed El Müdellil yaptığı açıklamada Siyonist düşmanın Gazze'ye saldırısının bu rejim ordusunun direniş güçleri özellikle Cenin Tugay'ın operasyon ve eylemleri karşısındaki aciziyet ve şaşkınlığını gösterdiğini ifade etti. İslami Cihat üyesi Filistin halkının Siyonist rejimin kendini güvende hissetmesine izin vermeyeceğini belirtti. Filistin mücahitleri hareketiyle yaptığı açıklamada işgal rejiminin Gazze'ye saldırılarının artması ve direnişin mevzilerini bombalamasının dikkatleri Cenin'de 3 mücahide yönelik işlediği cinayetten uzak tutmayacağını da vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ise işgal rejimi ordusunun Gazze'ye saldırısına gösterdiği tepkide bu saldırının tüm Filistin topraklarına yönelik saldırıların devamında olduğunu belirterek direnişin Siyonist düşmana darbe vuracağını kaydetti.
Irak haber kaynaklarının bildirdiğine göre Amerika Irak'ın kuzeyindeki üssünde füze sistemi kurdu. Iraklı kaynaklar dün Erbil'deki El Harir üssünde SİRAM hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini ve birkaç patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti. El Malume haber sitesi de bugün güvenlik kaynağından naklen bu haberi ifşa ederek bu sistemin dün Harir üssünde kurulduğunu aktardı. Aynı kaynak Amerikan güçlerinin dün provalar gerçekleştirdiğini ve bazı helikopterlerin Erbil'in etrafında görüntü çektiğini belirterek bu üste ateşleme sesinin duyulduğunu kaydetti. El Harir üssü Erbil'in 75 kilometre doğusuna yer almakta. Bu üs Amerika'nın İran sınırına en yakın üssü sayılıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin egemenliğini kaybettiğini ve önümüzdeki yıllarda siyasi kargaşaya hazır olduğunu belirterek Amerika'yı diğer ülkelere sömürgeleri gibi davranmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Dünya Ekonomik Forumu'na yaptığı konuşmada Amerika'yı diğer ülkelere sömürge muamelesi yapmakla suçladı ve Rus ekonomisine ilişkin karamsar tahminlerin gerçekleşmediğini söyledi. Avrupa Birliği ve Amerika liderliğindeki batılı müttefikler, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana modern tarihte herhangi bir ulusun karşılaştığı en ağır ekonomik yaptırımları uyguladılar. Putin, Avrupa Birliği'nin yaptırımlar nedeniyle 400 milyar dolardan fazla kaybedebileceğini ve bu yaptırımların onları uygulayanlara geri döneceğini de sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, iki yerleşimde Ukrayna ordusuna ait petrol rafineleri ile yakıt depolarının imha edildiğini belirtti. Ukrayna'da devam eden askeri hareketteki son gelişmeleri aktaran Konashenkov, hava ve kara bazlı yüksek hassasiyetli silahlarla söz konusu yerleşimlerde petrol rafineleri ve Donbas'taki Ukrayna ordusu araçlarının ikmali için kullanılan yakıt depolarını imha edildiğini söyledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Rus güçlerinin yüksek hassasiyetli hava bazlı füzelerle 4 grad çok namlulu roket atar sistemiyle 4 Amerika yapımı 155 milimetrelik M777 obüsleri de dahil olmak üzere 12 topçu ateş mevzisinin yok edildiğini aktaran Konashenkov, hava unsurlarının atışları sonucunda da 160'tan fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü belirtti. Konashenkov topçu ve füze birliklerinin faaliyetleri sonucunda ise 310'dan fazla aşırı milliyetçinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Amerikan Başkanı Joe Biden gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin veliahtı Muhammed Bin Salman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Muhammed Bin Salman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum, o bu toplantının bir parçası olacak yanıtını verdi. Hafta sonu tatiline geçirmek üzere Delaware'e giden Biden uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin Suudi Arabistan'a gittiğinizde Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız şeklindeki sorusuna bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle Muhammed Bin Salman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O, bu toplantının bir parçası olacak cevabını verdi. Biden, Ukrayna'da karşılığında iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil cevabını verdi. Beyaz Saray Biden'in 13-16 Temmuz'da işgal edilen Filistin topraklarını ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edici ve buradaki temasları kapsamında Muhammed Bin Salman ile görüşeceğini duyurmuştu.
Ve Amerika'nın Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi. Vestavia Hills Polis Departmanı yaptığı yazılı açıklamada 16 Haziran akşamı St. Stephanus Piskopoluslu Kilisesi'nde vurulan 3. kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullandı. Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi. Alabama polisi Birmingham kentindeki kilisede dün yerel saatle 18 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce bir sonra iki kişi olarak güncellemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak'ın İran borçlarının bakiyesini ödemesiyle ilgili. Irak'ta Saddam rejiminin dağılması ve yeni siyasi düzenin kurulmasından sonra Tahran ile Bağdat münasebetlerinde her alanda yeni bir dönem başlayarak her alanda ilişkiler gelişti. Öyle ki siyasi olarak Irak, İran'ın doğal müttefiği ve ekonomik ve ticari olarak da birinci ortaklarından birine dönüştü. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesini istemeyenler ve düşmanlar Tahran ile Bağdat ilişkilerinin önünü kesmek için büyük çabalar ve sabotajlar yürütürken bu bağlamda farklı yöntemler kullandılar. Bunlardan biri Irak'ın İran'a olan borçlarını özellikle doğalgaz ve elektrik ithalatından kaynaklı ödemelerini engellemeleridir. İran iki değerli enerjisi doğal gaz ve elektriğe ihtiyacı olmasına rağmen Irak'ın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlama yapmıştır. İran'ın Irak'a yaptığı bu ihracattan alacakları 5 milyar doları aştı. Bunun büyük bir kısmı Donald Trump dönemindeki azami baskı ve yaptırımlarından kaynaklanıyordu. Trump'ın gitmesinden sonra bu bağlamda göreceli bir açılım sağlandığı ve Irak'ın İran'a borçları aşamalı olarak ödenmeye başlandı. Nitekim geçtiğimiz günler ve haftalarda bu süreç daha da hızlandı ve Irak Elektrik Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında Irak'ın İran'a olan ve 1 milyar dolardan fazla olan borçlarının bakiyesinin ödenmesi için anlaşma sağlandı. Amerika'nın engelleme çabaları devam etmesine rağmen birkaç etken Irak'ın İran'a olan borçların ödenmesi üzerinde etkili olmuştur. Birinci faktör, Ukrayna savaşından ve bu savaştan kaynaklı dünya piyasasındaki enerji krizin doğal gaz başta olmak üzere enerji alımı için rekabetin artmasıdır.
Rusya'nın doğal gaz ihracatının azalmasından dolayı piyasada oluşan boşluğunu dolduracak alternatif kaynaklar oldukça zayıfladı ve Irak yönetimi kendi borçlarını ödemek suretiyle İran'dan doğal gaz alımını sürdürmeye hatta alım miktarını artırmaya gayret gösterdi. İran'ın geçmişte günlük bazında doğal gaz ihracatı 35-38 milyon metreküp'e ulaşırken gelinen aşamada Irak her gün 50-55 milyon metreküp doğal gaza ihtiyaç duymakta. Bunun için yaz aylarından itibaren 4 ay sürediğine her gün İran'ın Irak'a 50 milyon metreküp doğal gaz ihraç etmesi kararlaştırıldı. Irak'ın İran'a borçlarının ödenmesi üzerinde etkili olan diğer bir etken de Irak'ın petrol ihracatı ve petrol fiyatının artmasından dolayı gelirlerinin artmasıdır. Diğer bir husus da İran ile Irak'ın ilişkilerinin gelişmesine engel olan düşmanlar ve karşı tarafların Irak'ın doğal gaz ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacaklarına dair verdikleri sözlerini tutmamasıdır. İran doğal gaz ve elektriğine yoğun şekilde ihtiyaç duyan Irak, düşmanlar ve karşı tarafların boş vaatlerini bekleyip duramaz. Tüm bu etkenler ve sebepler, Irak ve İran'ın doğal gaz ve enerji alanlarındaki işbirliği tüm engelleme çabalarına rağmen yeni bir aşamaya girmesine yol açmıştır. Tahran ile Bağdat'ın ticari ve ekonomik ilişkileri diğer alanlarda devam ederken, Bağdat, İran'dan doğal gaz ithalatını artırma kararı alarak ikili ilişkileri olumsuz şekilde etkilemeye çalışan taraflara pratikte uygun yanıt verdi. Gelinen aşamada iki ülke ikili ticaret hacmini 20 milyar dolar hedefine çıkarmak için çaba göstermektedir. Bu münasebetler ve ilişkiler her iki taraf için doğal önem ve değere sahiptir ve her iki ülke bunun menfaatlerinden yararlanmaktadır. Bu durum iki tarafın siyasi münasebetleri için de sağlam bir dayanaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'da yeni yönetimin Taliban ile anlaşmaya varma çabasıyla ilgili. Pakistan'da yeni yönetim, Kabil'in tahriki Taliban ile görüşmelerinin hezimete uğramasını engelleme çabaları çerçevesinde Müfti Taki Osman başkanlığında 13 kişilik bir heyeti Kabil'e göndermek istiyor. Bu karar, İslamabad ile tahriki Taliban arasında barış görüşmelerinin ileri götürülmesi için yardım amacıyla aşiretlerin önde gelenlerinden oluşan 50 kişilik heyetin çabalarının sonuç vermemesinin ardından alındı. Yaklaşık 10 seneden beri Pakistan Taliban'ı kendi iddiasına göre şeriat kanununun uygulanması için bu ülke ordusu ve hükümetiyle savaş başlatmıştır. Birçok uzman, inanç ve hedefleri olarak Afganistan Taliban'ına çok benzeyen bu grubun, Pakistan Ordusu İstihbaratı ASA'nın Afganistan Taliban'ına bu ülkeyi ele geçirme destek ve yardımlarının sonuç ve ürünü olduğunu inanıyor. Bu grup Pakistan'daki dini okullarda eğitim gören diğer kişiler ve grupların yanında bu ülkede şeriat rejimini kurmak iddiasıyla eline silah almış ve terör saldırılarını gerçekleştirmek suretiyle Pakistan yönetimi ve ordusunun gereken imtiyazları vermeye ve muhalif bir grup olarak kendilerini kabul ettirmek için baskı uygulamaya çalışıyor. Pakistan Barış Araştırma Enstitüsü bu bağlamda yaptığı bir analizde şöyle yazıyor. Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı yeniden ele geçirmesinden sonra Pakistan yönetimi ve ordusuna karşı radikal grupların saldırıları yaklaşık %50 oranında artmıştır. Bu gruplar ordu mevzilerine karşı yaklaşık 200 saldırı organize etmiştir. Bu süreç halen devam ederek artmaktadır.
Kabil'de Pakistan yönetimi temsilcileriyle tarihi Taliban temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmede ele alınan konular hakkında detaylı bir bilgi yayınlamasa da bu grubun en önemli taleplerinden birinin 2018 yılında aşiret bölgelerinin Heyber Pehtunha eyaletine bağlanması ve Pakistan ordu birliklerinin aşiret bölgelerinden çekilmesinin yanı sıra yarı özerklik statüsünün sürmesi, Tahriki Taliban tutuklularının serbest bırakılması ve bununla ilgili yargı dosyalarının iptaline ilişkin yasanın kaldırılması olduğu biliniyor. Pakistan yönetimi Tahriki Taliban'ın dağılmasını anayasaya saygı göstermesi ve Afganistan Talibanı ile ilişki ve temaslarının kesilmesini istiyor. Pakistan uzmanlardan Mahmud Shah bu hususta şöyle diyor. Pakistan yönetimi aşiret mensupları ve alimlerinden oluşan heyetleri Tahriki Taliban temsilcileriyle diyalog için Kabil'e gönderiyor olsa da Pakistan anayasası uyarınca bu ülke yönetimi doğrudan isyancı gruplar ile görüşme gerçekleştiremez. Pakistan yönetimi Tahriki Taliban'ın faaliyetleri konusunda her şeyden ziyade endişelendiren husus Bu grup ile Afganistan Talibanı arasında ortak tutum ve yaklaşımlarıdır. Afganistan ile Pakistan Talibanları arasında işbirliğinin sürmesi ve güçlenmesi İslamabad yönetimi için ciddi sorunlar oluştururken onun için tam bir baş belasına dönüşebilir. Taliban sözcüsü son sıralarda Tahriki Taliban'ın yaklaşımı ile örtüşen bir şekilde yaptığı açıklamada Pakistan yönetiminin İslami olmadığını söyledi. Bunun için İslamabad yönetimi Kabil'i alimlerden oluşan heyeti göndermek suretiyle Tahriki Taliban ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını önlemekle birlikte onları silah bırakmaya ve faaliyetlerini durdurmaya ikna etmeyi temenni ediyor. Ancak İslamabad yönetimi Afganistan'da Taliban'ın iktidarda olduğu ve bu grup ile Pakistan Taliban'ı arasında yakın ilişkilerin bulunduğu için bunun kolay kolay gerçekleşmeyeceğini iyice bilmekte. İslamabad yönetiminin Kabil'e heyet gönderme kararını bu bağlamda değerlendirmek gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkemizin iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin iflas riskini gösteren 5 yıllık kredi temerrüt takas oranı tam 836 baz puana çıkmış durumda dedi değerli dinleyicilerimiz. Öte yandan dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Türkiye'de yıllık enflasyonun %80'e ulaştıktan sonra baz etkisiyle 2022 sonunda %60'a gerilemesini beklediğini açıkladı. Sevgili dinleyicilerimiz, son günlerde Türkiye'deki yaşanan ekonomik kriz çeşitli çevrelerin, özellikle muhalif siyasi partilerin gündeminde her zaman dillendiriliyor. Bugün sohbetimizde de bunun nasıl bir seviyeye ulaştığını ve aslında muhalefetin bundan nasıl yararlandığını konuşmak istiyoruz politik anlamda. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi sohbetimin başında ifade ettiğim üzere Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomik durumla ilgili bir açıklamada bulundu. Ülkemizin iflas riski bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda dedi. Şimdi muhalefetin bu konuyla ilgili sunabileceği bir plan var mı sizce? Yani iktidar bu konuda muhalefetin planlarına nasıl yaklaşıyor sorusunu sorsam nasıl cevaplarsınız efendim?
İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Belirtmiş olduğunuz konu elbette Türkiye'nin can alıcı konusu. Ekonomi konusu zaten normal olması beklenemeyecek bir durumdadır yani Türkiye'nin yapısı. Şimdi ekonomi tek başına ele alınamayacağı gibi ekonominin düzenlenmesi, düze çıkarılması konusunda gösterilen çabalar da eğer ki köklü bir çaba şeklinde ortaya çıkmazsa bu halk tarafından da bir yanılma, bir yanılma ile karşılaşıyor. Yaşadığımız daha önceki süreçlerde hep bununla karşılaştık. Şunu demeye getiriyorum ki Türkiye'de şu anda ciddi anlamda bir siyasal kriz vardır. Bunun yansıması olarak ekonomik kriz ortaya çıkıyor. Şimdi bunu görmeden, bu konuda ciddi reçeteler sunmadan geçiştirici, ondan sonra yanıltıcı yaklaşımlar sergilendiği zaman ne ekonomi düzelir ne de siyaset düzelir. Yani ne siyaset düzelir ne de ekonomi düzelir. İkisini de karşılaştırabiliriz. Türkiye'nin şu anda yaşadığı sıkıntının baş konusuna muhalefet ve diğer partilerin gösterdiği çabanın yetersizliği daha da ortaya çıkmış oluyor. Yani ekonomiyi düzeltme konusunda muhalefet partilerinin ki başında CHP'yi belirtelim, ana muhalefet partisi olarak CHP'nin sunduğu yaklaşımlar halk tarafından ciddi anlamda şüpheyle karşılanıyor. Çünkü halen sergilenen yaklaşımlar 60-70 yani 1960-1970 süreçlerinde o dönemdeki muhalefet partilerinin yaklaşımı olmuş oluyor. O dönemde hatırlarsınız belki. Milli Selamet Partisi vardı. Milli Selamet Partisi Başkanı Necmettin Erbakan mitinglerinde şunu gösteriyordu. İki tane anahtarı kitle üzerine atarak size cennetin anahtarını getirdim diyordu ve bu tutuyordu o dönemde ve kimi dönem ciddi oy kazanımına yol açabiliyordu. Yine Ecevit vardı. Bülent Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıydı o dönem. O dönemde sergilediği yaklaşımlar yine işte işçi köylünün kardeşliğinden den vuruyordu ve gösterdiği bazı halkçı yaklaşımlar, söylemler o dönemde para ediyordu. Ancak şu anda Türkiye tamamıyla her açıdan bir değişim sürecini yaşıyor ve değişmiştir öyle diyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, şimdi hükümetin emeklilerle ilgili ekonomik anlamda hazırladığı ve sunduğu planlarını siz nasıl görüyorsunuz? Ekonomik yardım paketlerinden tutun ta başka konularda destek amaçlı siyasetlerin ve kararların aslında gündeme gelmesini ne kadar siz etkili buluyorsunuz bu krizin giderilmesinde efendim?
Pek etkili değil. Şunu söyleyeyim kısacası. Emeklilerin zaten yaşama şartları gittikçe daralmış durumda. Günlük enflasyon oranı bile çok ciddi rakamlara tırmanan bir Türkiye gerçeği var. Yani sohbette emekli kesinlikle günlük yaşamını sürdürecek bir olanaktan yoksundur. Geçimini sağlayacak pozisyondan gittikçe uzaklaşıyor. Çünkü ekmek fiyatları bile katlamalı bir şekilde hızla bir artış sergilemektedir Türkiye'de. Öyle ki döviz kurlarının değişimi ciddi anlamda direktmen sokağa yansıyan ve sokaktaki yaşamı daraltan bir pozisyona doğru hızla tırmanmaktadır. Şimdi nedenini sorgulama konusunda muhalefet partilerinin sergilenmesi gereken çözümcü yaklaşım ise bu görülmüyor. Yani eleştirilmesi gereken nokta bu oluyor. Bundan dolayı kitle bir umutla bakmıyor Türkiye'de. Yani herkesin yüzü asık. Gülen kimse yok sokaklarda, Türkiye sokaklarında. Çünkü günlük olarak nasıl yaşayacağının kaygısı içerisindedir. Ciddi anlamda da bir darboğaza doğru gitmekte ve buna çözüm üretmesi gereken, sorumluluk duyması gereken siyasi partiler, muhalefet partiler işin esasından uzak bir konumda. 6 milyon insanın yeni bir oy kullanacağı, yeni oy kullanacağı söylentisi vardır, tespiti vardır. Nereden baksan bunun 5,5 milyonu Kürt nüfusudur. Bundan dolayı bakıyorsun bütün muhalefet partileri hepsi özellikle Kürt illerinde Kürtlerin oyunu bir biçimiyle kendi partilerine kanalize etmenin kaygısı içerisinde. Oysa ki ciddi bir demokratikleşme reçetesi Türkiye'ye sunulmadan Türkiye ekonomisinin düzelmesini beklemek çok hayali bir şey olur. Gerçekten uzak olur ve aldatmaca olur. Bu anlamıyla siyasi partilerin kendilerini gözden geçirmeleri gereken bir nokta olmuş oluyor. Ciddi bir tutarlı bir demokratikleşme gereklidir Türkiye için. Ekonomisinin düzelmesi ve yaşamının refaha ulaşması ve sorunlarını çözme yoluna koyabilmesi için. Şimdi bu noktada ciddi bir tutarlılık ve ciddi bir kaçışma vardır. Gerçekten kaçma vardır. Bundan ötürü de Türkiye'nin ekonomisi ne yazık ki bir çözüme ulaşmamakta ve Türkiye'nin olması gereken siyasi istikrarı sağlanamamakta gittikçe bu bozulmakta. Demografik yapısı oldukça etkilenmiş Türkiye'nin ve ilginçtir. Kürt nüfusundan, Kürt sorununun çözümünden, demokratik çözümünden kaçış Türkiye'ye gittikçe ekonomik bunalım ve kriz olarak dönmekte ve bu gittikçe de Türkiye'nin sorunlarını ağırlaştırmaktadır.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'de devam eden ekonomik krizle ilgili siyasi partilerin bu duruma ilişkin planlarını ve çözümlerini değerlendirip analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız size.
Risale gazetesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye ve Rusya'nın aynı düşmanla mücadele ettiğini vurgulaması, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi'den Amerika'nın yeni yaptırım kararının ülkenin petrokimya ürünleri ihracatını etkileyemeyeceğini belirtmesi gibi haberler göze çarparken Keyhan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanı Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Rusya ve Suriye'nin 4. ortak toplantısında Batı'nın Suriye altyapısını hedef alması için teröristleri finanse ettiğini açıkladı. Suriye Bakanlar Koordinasyon Komitesi Başkanı ve Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf bu toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Suriye ve Rus koordinasyon heyeti çok sayıda Suriyeli mülteci ve sığınmacıyı ülkelerine geri getirmek için çalışıyor. Bu Suriye için bir önceliktir. Suriye ve Rus ortak kurumunun kuruluşundan bu yana ülkelerine dönen mülteci sayısı 2,5 milyonu aşmıştır. Türk güçleri teröristleri desteklemeye ve Suriye'nin servetini çalmaya devam ediyor. Türkiye'nin sözde güvenli bölge oluşturma kararı da bir işgaldir. Öte yandan Suriye halkının çektiği acıların ve ülkelerin doğal kaynaklarından mahrum kalmalarının temel nedeni Amerikalı işgalcilerdir. Suriye terörle ve işgalle mücadeleye devam edecek ve tüm mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri ülkelerine geri getirme çabalarını sürdürecektir. Aynı zamanda Suriye'de yeniden yapılanma süreci de devam etmektedir. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdat da bu toplantıda şunları kaydetti. Suriye tüm mültecileri ülkelerine geri getirmek için çabalarını sürdürmektedir. Vahşi Batı, Siyonist rejimin geçtiğimiz günlerde Şam Uluslararası Havalimanı'nda sivil bir tesisi hedef alan suç ve cinayet karşısında sessiz kaldı. Batı'nın sözde Brüksel konferansında yaptığı şey Suriye halkının ve altyapısını hedef almak için teröristlere para göndermektir.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinli şehit düşerken 8 Filistinli'nin de yaralanması Kum Dini İlimler Havzası'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti'nin halkın dini duygularını dikkate alması gerektiğinin vurgulanması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Siyonist İsrail'in Suriye'deki saldırılarını Amerika ile koordine ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika'nın The Wall Street Journal gazetesi mevcut ve eski Amerikalı yetkililerden naklen geçici Siyonist rejimin Suriye'deki saldırılarının çoğunu Amerikan hükümeti ile koordine ettiğini ve Amerika'nın İsrail'in Suriye mevzilerine saldırma planlarını gizlice izlediğini açıkladı. Wall Street Journal şunları yazdı. Amerikalı yetkililer İsrail'in Suriye'deki bombalama operasyonları hakkında daha az görüş beyan ettiler. Ancak mevcut ve eski Amerikalı yetkililer Wall Street Journal'a şunları söyledi. Son yıllarda İsrail'in saldırıları gerçekleşmeden önce CENTCOM ve Pentagon'daki üst düzey yetkililer tarafından inceleniyor. Suriye hükümeti defalarca Siyonist rejim ve onun bölgesel ve batılı müttefiklerinin Suriye hükümetine karşı savaşan tekfirci terörist gruplara desteklediğini ve bu tür barbarca saldırılarla Şam ve müttefiklerinin teröristlere karşı verdikleri mücadeleyi bozmayı amaçladıklarını duyurmuştur.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı azami baskı siyasetinin yenilgiye uğradığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikalı senatörlerden bir grup, senatonun basına kapalı olarak düzenlediği toplantısında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Tahran'a karşı kullanacak bir kozu kalmadığını dile getirdiler. Amerikan Başkanı Biden hükümetine mensup iki yetkili, kapalı kapılar ardında düzenlenen bir toplantıda Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerine Amerika'nın İslami İran'a yönelik stratejisi hakkında bilgi verdiler. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley ile Beyaz Saray'ın Orta Doğu koordinatörü Bert McCrocken bulundukları gizli toplantıda müzakerelerin başarılı olması halinde Biden hükümetinin B planı olarak bilinen projenin görüşülmesi bekleniyordu. Fakat Robert Malley'in 3 hafta önce yaptığı açıklamasından da anlaşıldığı üzere Biden hükümetinin bu tür seçenekleri gerçekleştiremeyeceği kadar elleri boş.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakış adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Venezuela ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlığını kabul etmesi.
İran Gümrük İdaresi Sözcüsü'nün transitle ilgili rakamları açıklaması.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın açıklamaları.
İran Dışişleri Bakanı'nın Ummanlı mevkidaşıyla görüşmesi.
İran Cumhurbaşkanı'nın yaptırımlar ile ilgili konuşması.
İran Petrol Bakanı'nın Türkmenistan yetkililer ile görüşmesi.
Ve FAO'nun İran'da tahıl üretimindeki artış ile ilgili raporu.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran ziyaretinin devamında İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, geçen hafta cumartesi akşamı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmede İran ve Venezuela'nın ağır baskılara ve Amerika'nın hegemonik savaşına karşı direnişine atıfta bulunarak bu baskılarla başa çıkmanın tek yolu direnmektir diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi Venezuela hükümetinin ve halkının Amerika'ya karşı zorlu mücadelede kazandığı zafere atıfta bulunarak değerli zatınız ve Venezuela halkının bu direnişi çok önemlidir. Çünkü bu durum bir ulusun, bir ülkenin ve liderlerinin değerini artırır ve bugün Amerika'nın Venezuela'ya bakışı doğal olarak geçmişten farklıdır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllardaki bilimsel ve teknolojik ilerleme ve gelişimlerine de değinen Ayetullah Hamenei, Bu büyük adımlar İran milletine ve İran halkına en ağır ve eşi görülmemiş yaptırım ve baskıların uygulandığı bir durumda atılmıştır. Amerikalıların kendileri buna maksimum baskı dediler, ancak bu adımlar atıldı diye vurgu yaptı.
İran halkının direnişinin maksimum baskı siyasetine yenilgisine yol açtığını belirten İslami Kalabı rehberi, Amerika'nın önde gelen siyasi yetkililerinden birinin son zamanlarda utanç verici yenilgi terimini kullandığının bunun tanığı olduğunu da belirtti. İslami Kalabı rehberi şunları kaydetti. İran ve Venezuela ulusunun direnişinden ve başarısından çıkarılabilecek sonuç şudur ki, baskıyı gidermenin tek yolu direniş ve dayanmaktır. Buna ilaveten İslam Cumhuriyeti ve Venezuela arasında işbirliği ve etkileşim daha da güçlendirilmeli ve yakınlaşmalıdır.
İran ve Venezuela arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin imzalanmasını memnuniyetle karşılayan Ayetullah Hamenei, uzun vadeli işbirliği anlaşmaların takip edilmesini ve tamamlanmasını gerektirir dedi. İran ve Venezuela arasındaki samimi işbirliğine değinen İslam İnkılabı rehberi şu hatırlatmada bulundu. İki ülkenin hiçbir başka ülkeyle bu kadar yakın ilişkileri yok. İran İslam Cumhuriyeti tehlike anlarında risk almış ve dostları için elini taşın altına koyduğunu göstermiştir.
Devrimin lideri Maduro'nun Siyonist karşıtı duruşunu övdü ve Siyonist rejime karşı son zamanlardaki tavrınız çok doğru ve cesurdu dedi. İran'ın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı görüşmede Venezuela Devlet Başkanı İran'a Venezuela ulusunun Amerika ile verdiği zorlu mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ederken Venezuela çok zor durumdayken yardımımıza koştunuz ve zor koşulları geride bırakmamıza yardımcı oldunuz dedi.
Venezuela'da son yıllarda yaşanan zor ekonomik durumu anlatan Venezuela Cumhurbaşkanı, dediğiniz gibi Amerikalılar ülkemize kademeli ve çok boyutlu bir savaş başlattı. Ancak bizler ayağa kalkıp yaptırımların sağladığı fırsatlardan yararlanabildik. Şimdi de Venezuela'daki durum birkaç yıl öncesine göre daha iyi dedi.
Tahran'da yaptığı görüşmelere ve işbirliği belgesinin imzalanmasına değinen Maduro, İran'da bilim ve teknolojiye başlamak üzere çeşitli alanlarda işbirliği için ayrıntılı bir yol haritası tasarlıyoruz dedi. Venezuela Devlet Başkanı, ülkesinin Filistin meselesini kutsal bir insanlık meselesi olarak gördüğünü de vurgularken, Siyonist rejim bu inançtan dolayı sürekli Mossad üzerinden Venezuela'ya komplo kuruyor diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'da bulunan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sardar Berdi Muhammedov ile de görüştü. İslam İnkılabı lideri bu görüşmede ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin iki ülkenin de lehine olduğunu belirterek, İran hükümetinin siyasetleri komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine dayalıdır ki bu da tamamen doğru bir siyasettir dedi.
İslam İnkılabı rehberi engelleri geride bırakmanın yolunun ilişkileri geliştirmek olduğuna vurgu yaparak, bölge ve uluslararası düzeyde ilişkilerimizin gelişmesine karşı çıkanlar var. Ancak bu engelleri geride bırakmalıyız dedi. İslam İnkılabı rehberi iki ülke arasında ortak komisyonlar daha aktif olmalı. Sürekli takipler ile komisyonlar sonuca yaklaşmalılar. İran Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bu görüşmede Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov da Türkmenistan hükümetinin önceliği komşuları ile ilişkileri geliştirmektir. Bugün imzalanan işbirliği belgeleri sayesinde gaz, elektrik ve taşımacılık alanında iyi ilişkilerimiz güçlendirmek istiyoruz dedi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne değinerek Türkmenistan milleti ve kendim adına İran-Türkmenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi için yaptığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi.
İran gümrük sözcüsü Hicri Şemsi bu yılın başından itibaren 2 ay içerisinde dış transit hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %39 arttı diye konuştu.
İran gümrük sözcüsü 2 ay içerisindeki artış bu yıl içerisinde 15 milyon geçiş yapan ticaret hacminin habercisidir. Bu da yeni bir rekor sayılacaktır diye konuştu.
Geçen hafta bir başka gelişmede İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, geçmişte İran'a karşı siyasi tartışmalar ve baskılar sonuçlanmadı ve şimdi hiçbir etkisi yok dedi. Muhammed İslami Netanz'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 20 yılda İran ve batılı ülkeler arasında İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında birçok görüşme yapıldı ve birçok ziyaret gerçekleşti. Sonunda anlaşmaya varıldı dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı şöyle dedi, muhtemel nükleer askeri kalıplarla ilgili İran'a yönelik ithamların kabul edilemez olduğunu belirterek İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılmasına karar verildi ve Tahran nükleer faaliyetlerini sınırlandırdı ve daha önceki suçlamaların tamamen ortadan kalkması ve yaptırımların kaldırılması nedeniyle Tahran'ın izlemeyi kabul etti dedi. İslami diğer taraflar taahhütlerine uymadılar ve yükümlülüklerine yerine getirmediler dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı medya ve siyasetin İran'a yönelik baskı ve tartışmaların geçmişte hiçbir etkisinin olmadığını ve şimdi de olmayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bölgenin istikrarı yabancılardan etkilenmemelidir dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma günü Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika Başkanı Joe Biden'in bölgeye yapacağı ziyareti atıfta bulunarak şöyle dedi. Bölge ülkeleri yetkilileri yabancıların bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkilemesine izin vermemeliler. Biz bölgesel diyalog ve işbirliğine önem veriyor, bölgenin geleceğine, bölge halkının karar vermesi gerektiğine inanıyoruz.
Emir Abdullahyan, Umman hükümetinden bir heyetin anlaşmaları sürdürmek amacıyla Tahran'a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşılarken, her iki tarafın işbirliğini ilerletme konusundaki ciddi kararlarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Umman'ın önemli bölgesel gelişmelerdeki rolunu değerlendirdi ve ülkenin bölgede barış, istikrar ve işbirliği kurma çabalarına övgüde bulundu. Emir Abdullahyan, Yemen'deki insani kuşatmanın tamamen kaldırılması gereğini vurguladı ve Umanlı mevkidaşına yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi de iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptı ve İran Cumhurbaşkanı'nın son Maskat ziyareti sırasında varılan anlaşmaları takip etmek için Umman hükümetinde bir çalışma grubu kurulduğunu duyurdu. İki taraf ayrıca Yemen'de ateşkesin devam etmesini memnuniyetle karşıladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Amerika'ya güvenmemesi konusunda dünyanın İran'ı haklı bulması gerektiğini belirterek Amerikalılara şaşırıyorum. Bir taraftan müzakere mesajı gönderirken diğer yandan yaptırım listesine yenilerini ekliyorlar dedi. Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Cumhurbaşkanı Reis'i Amerikalıların İran'a karşı maksimum baskı politikasının rezilce yenilgi uğradığını itiraf ettiklerini ifade ederken, bu İslam devriminin de zafer ve ilerleme yolundan gittiğini gösteriyor. Şimdi de bizi yaptırımlarla kısıtlamak istiyorlar. Ancak ambargolar bizi kısıtlayabilmiş midir diye konuştu.
Yaptırımların etkisizleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikalılara şaşırıyorum. Bir taraftan müzakere mesajı gönderirken diğer yandan yaptırım listesine yenilerini ekliyorlar. Amerika'ya güvenmememizin konusunda dünyanın İran'ı haklı bulması gerekiyor. Zira bu ülke taahhütlerine bağlı değildir değerlendirmesinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevat Oji, Salı günü Türkmenistan Bakanlar Kabinesi Petrol ve Gaz Başkan Yardımcısı Şahin Abdurrahman ile görüşmesinde dünyada son dönemde petrol fiyatlarının artması alanındaki gelişmelerin ardından İran dünyanın petrol türevleri, petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılamaya hazır dedi.
İran Petrol Bakanı Cevat Oji, Petrol Bakanlığı enerji diplomasisi konusunda son 10 yılda bölge ve bölge dışı ülkelerle iyi bir etkileşim içerisine girdik. Bunun bariz bir örneği de Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizdir dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO 2022'de gıda üretimine ilişkin görünümle ilgili ilk raporunda İran'da tahıl üretiminin bu yıl %34 artacağını öngördü. Muhabirimizin bildiğine göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO 2022 yılında gıda üretimine ilişkin görünümle ilgili ilk raporunda artan ham madde fiyatları, kötü hava koşulları ve Ukrayna'daki kriz nedeniyle dünya hububat üretiminin azalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Ama bu yıl İran'da tahıl üretiminin %34 artacağını öngördü.
FAO'ya göre İran'ın tahıl üretimi geçen yıl 14 milyon 300 bin tondan bu yıl 19 milyon 200 bin tona çıkacak ve buğday 4 milyon tonluk artışla en yüksek üretim artışı olacak. FAO'nun raporunda ithalatçıların artan uluslararası maliyetleri finanse etmekte zorlanacakları uyarısında da bulunuyor. FAO tarafından yılda iki kez yayınlanan gıda görünümü raporunda tahıllar, yağlı ürünler, şeker, et ve süt ürünleri ve balıklar gibi başlıca gıda maddeleri için piyasa, arz ve talep eğilimlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bulguların 2022-2023 sezonu ve muhtemelen bir sonraki sezon için gıda fiyatlarında görülen artışların önüne geçebilecek bir tedarik ortamına işaret etmediğinin altını çizen FAO, en az gelişmiş ülkelerin toplam ithalat faturalarını aşağı çekmek için hacimleri çok keskin bir şekilde azaltmalarını bekliyor.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli programımızın sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde din alimleri ve dindar kesime yapılan baskılar
ve Nikol Paşinyan'ın Katar ziyaretinde İran olan ilişkilerin önemine vurgu yapması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İslami kutsallıklara yapılan saygısızlıklar ve buna paralel olarak kimi din alimlerinin hapse atılması ile beraber İran dini camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Tebriz din adamları ve dindar kesimi birbiri yayınladı ve şu ifadelere yer verdi. Son haftalarda bir kez daha Azerbaycan polisinin İslam ve Şia kutsallıklarına saygısızlıkta bulunduğuna dair haberler duymaktayız. Bu saygısızlık örnekleri ise geçmişte de yaşanmış ve şimdiye dek Azerbaycan Cumhuriyeti hakimiyeti ve hükümeti tarafından da dindar kesimin eziyet edilmesine açık seçik ve gizli bir şekilde yönelenlere ve bu bağlamda faktörlere karşı koymak için etkin bir irade sergilenmemiştir. Siyonistlerin ve emperyal devletlerin derinliğe sahip olan İslam karşıtı siyasetleri, bu tür gelişimler ve hasmane adımların nedenidir ki zaman zaman tekrarlanmaktadır.
Günümüzde neredeyse nüfusunun tamamı Müslüman olan, hatta nüfusunun 2/3 Şiilerden oluşan, İslami medeniyet ve kültürü alanında da uzun bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti ülkesi, maalesef ki İslam İşbirliği Teşkilatı ve de insan hakları kurum ve kuruluşların sessizliği sonucu baskı havasına Hac Muhsin Semedov, Hac Talib Bakırzade, Hac Abgül Süleymanov, Hac İlham Aliyev ve diğer dindar ve tanınan alimler gibi dini ve İslami şahsiyetlerin hakarete uğramasına ve saygısızlığa maruz kalmalarına, aşağılanmalarına, işkence edilmelerine ve hapse atılmalarına tanıklık ediyoruz. İslam dini dahil tevhide dayalı tüm dinlerin temel ilkelerine aykırı tavırlar bu ülkede gözlemlenmektedir. Bu yapılanlar ise tam da tahakküm ve emperyalizmin ve de bazı yıkıcı rol oynayan bölgesel aktörler, özellikle de korsan apartheid siyonist rejimin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda gelişmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde polis ve güvenlik güçleri tarafından başvurulan siyasi olan olmayan bazı çevrelerce gerçekleştirilen kimi yıkıcı ve din karşıtı eylemler, Uygar Azerbaycan Cumhuriyeti toplumunun da Siyonist rejimle hiçbir dilsel, ırksal, dinsel, medeniyetsel ve başka ortaklığı bulunmadığı halde hayata geçirilmektedir. Azerbaycan toplumu aslında İslami, Şia ve Hüseyinvari bir toplumdur. Özellikle son 30 yılda bu millet toprak bütünlüğün, ulusal güvenliğin ve de İslami temeller ve değerlerin savunulmasında hep ön safta yer almıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri ve polislerinden beklentiler, zulüm ve yabancıların aşırı taleplerine karşı mücadele bayrağını elinde bulunduran bu toplumu, özellikle Şiileri, alimleri ve dindar kesimi takdir etmesi, ülkelerinin saadet için çalışan alimler, dindar kesim ve din alanındaki aktivistlere saygısızlık yapmaktan sakınması ve İslami kutsallıklara yapılan saygısızlıkların azmettiricileri ve faillerini cezalandırması ve böylece müminler ve Şiilerin dünya genelindeki gönlünü geri kazanmasıdır.
Bu bildirinin son bölümünde şu ifadelere yer verildi. Biz Tebriz şehrinin din adamları, devrimci ve aşura ruhuna sahip topluluğunun temsilcisi olarak ve de İslam İran'ın tüm alimleri, talebeleri, fazılları ve aziz halkı adına İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ve taklit mercileri tarafından ilgi gören Azerbaycan Cumhuriyeti, dindar kesiminin bizim gözümüzün nuru olduğunu belirtmek ve bu yüzden saygısızlıkların, hakaretlerin, bu sağlam evlatların hapse atılmasının son bulmasını, başta Hac Talib Bakırzade gibi mahpusların açlık grevinin son bulması için koşulların hazırlanmasını istiyoruz.
Tahran Radyosu.
İran ile Ermenistan arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliği ile Tahran ve Erivan arasındaki Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliği Ermeni yetkililer için büyük önem taşımakta. Bu bağlamda Katar'ı ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Doha yetkilileriyle yaptığı görüşmede İran'ın bölgesel rolü hakkında şunları söyledi. Erivan hükümeti Tahran'ı daimi dostu olarak görüyor. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapıcı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz.
Aynı zamanda üçüncü ülkelerle ilişkiler kurmanın önemine dikkat çeken Paşinyan şunları söyledi. Ermenistan'ın İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tam teşekküllü bir serbest ticaret anlaşması imzalama konusundaki ilgisini not etmeyi önemli buluyorum. Tahran ile yapılan geçici anlaşmanın işleyişine ilişkin deneyimler İran pazarının çekiciliğini ve işbirliğini daha da derinleştirme beklentilerini açıkça göstermektedir.
Ermenistan Başbakanı'nın son zamanlarda Katar'da yaptığı açıklamalar İran'ın bu ülkenin Güney Kafkasya'daki dış politikasındaki önemini göstermektedir. Bu arada Erivan'ın bağımsızlığından sonra iktidarda olan tüm hükümetler bu ülkenin Tahran ile ilişkilerinin genişlemesini her zaman vurgulamışlardır. Bu konuda Ermeni uzman Sergey Minasyan, İran'ı büyük bir bölgesel güç olarak değerlendirerek şunları vurgulamıştır. İran, Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki gelişmelerde etkili bir rol oynamıştır ve Tahran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabaları İran'ın her zaman pozitif rolünün göstergesi olmuştur.
Tahran'ın bölgesel ve küresel siyasetteki rolü ve İran'ın İslam dünyasındaki konumu göz önüne alındığında Ermenistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri Ermeni hükümet yetkileri için her zaman özel bir değer ve öneme sahip olmuştur. Bakü ve Erivan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti üzerindeki askeri çatışmalar nedeniyle Ermeni yetkililerin İran ile ilişkileri genişletme konusundaki güçlü arzusuna rağmen Tahran yetkileri Müslüman halkının düşünceleri nedeniyle Ermenistan ile ilişkileri genişletmekten her zaman kaçınmıştır. Ancak Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalaması ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan yetkililerinin ilişkileri normalleştirme çabaları ile İran'ın Ermenistan'ı coğrafi izolasyondan çıkarmak ve ekonomik ve bu ülke ile ticari ilişkiler kurma isteği de pratikte hayata geçti.
Bu bağlamda Ermenistan Ekonomi Bakanı Han Karubiyan geçtiğimiz günlerde şunları söyledi. Ermenistan'ın 2021'de İran ile ticareti 500 milyon doları aştı. Bu istatistiklerin açıklanması Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki yaklaşık 30 yıllık gerilim ve ihtilaf sırasında İran'ın kuzeybatı komşusu ile ekonomik çıkarlarından vazgeçtiğini ve Ermenistan ile ekonomik ilişkilerin genişletilmesine fazla önem vermediğini, bunu da Müslümanlar için yaptığını gösteriyor. Bu arada İranlı yetkililer uluslararası toplumla iletişim kurmak için komşu ülkelere yardım politikası benimseyerek bu alanda olumlu ve yapıcı bir rol oynamak için son yıllarda çabalarını iki katına çıkardılar.
5 Orta Asya ülkesi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile birlikte karayla çevreli sınırları nedeniyle coğrafi kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Hazar Denizi'nde İran ile olan su sınırı nedeniyle daha iyi bir konumdadır. Ancak son birkaç yılda Tahranlı yetkililer Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri ile ulaşım ve transit işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını defalarca dile getirdiler. Aynı zamanda Kuzey-Güney Uluslararası Koridorunu inşa ederek ve işleterek bu bölgelerin ülkeleriyle Fars Körfezi, Oman Denizi, Güney ve Güneydoğu Asya'da yer alan diğer ülkeler arasında ilişki kurma olasılığını kolaylaştıracaktır.
Bu konu Ermenistan başta olmak üzere tüm Orta Asya ülkeleri ve Kafkaslar için önemlidir. Ve bu bölge ülkelerinin yetkilileri de uluslararası toplumla iletişimi kolaylaştırmak için İran ile mal ve eşya taşımacılığı ve transiti konusunda çeşitli anlaşmalar imzalamışlardır. Uluslararası toplumla iletişimi hızlandırmak için bu ülkeler Kuzey-Güney Uluslararası Koridoruna bağlanmak için İran ile de çeşitli anlaşmalar imzaladılar.
Bu bağlamda Ermenistan'ın ulaşıma ve transit işbirliği konusunda önemli belgelere imza atmasının yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde İran ile anlaşmalar imzalamaya çalışıyor. Şimdiye kadar iki komşu ülkenin sınırında Avrasya Özel Ekonomik Bölgesi'nin oluşturmasına değinmek mümkün. Aynı zamanda Tahran yetkilileri bu konudaki olumlu görüşlerini defalarca dile getirmişlerdir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wgs.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.